Merkezler Doktor Ekrem Buray ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün Türk düşmanlığını bir tarafıyla da İslam düşmanlığını, İslamofobiyi konuşacağız. Çok tartışılan bir kelimeden bahsedeceğiz. Aslında dünyada maalesef süreç olarak özellikle sona doğru içinde bulunduğumuz döneme yaklaştıkça daha fazla konuştuğumuz ve belki de sonrasında daha fazla konuşacağımız bir konu. Tarihteki köklerini arayacağız bunun. Dinler arasında karşı tarafı beğenmemek, onu kötülemek işin tabiatında olabilir. Sonuçta siz kendi dininizin en doğru olduğunu düşünürsünüz ve karşı tarafı kötülersiniz. Ama bunu yalan yanlış algı yönetimiyle başkalarını korkutacak ya da olmamış olayları üzerine atfederek fotoğrafı karartacak bir hale çevirmek de ne kadar doğru, ne kadar konuşulabilir onu da tartışacağız bugün. Türk düşmanlığıyla mı başlayalım sanki? Oradan mı hareket edelim?
Veya belki İslam düşmanlığıyla başlayalım. Şimdi sizin de işaret ettiğiniz gibi her din kendini doğru yolda görür. Bu normal bir şey, tabidir. Kendinden olmayanları da biraz mesafeli durur. Bu da normaldir. Ama karşısında olanları devamlı potansiyel bir düşman olarak görmek, kendi adamlarına onları devamlı hedef olarak göstermek, bu artık patolojik bir durumdur. Evet, tarihte farklı din mensuplarının birbirleriyle kötü geçindiği, hatta savaştığı zamanlar olmuş. Fakat şurada bir gerçek var ki, dünyada din savaşı çok azdır. Savaşlar tamamen dünyevi menfaat üzerine kurulur. Fakat din bazen burada bir faktör olarak kullanılır. Bir perde olarak kullanılır. Ama tabii hadiseler bu sefer o karşı din mensuplarının düşmanlığı ve halkın onlardan korkması neticesine kadar gider.
Şimdi Haçlı Seferleri ile ilgili bir kitap okuyorum elimde henüz. Evet. Mesela bakıyorsunuz insanları din için bir araya toplamışlar. Çok başlangıçta kendileri için tırnak içinde ulvi bir amaçları var. Ama gün sonunda topladıkları kitleye, gittikleri yerde yaptıklarına, ulaştıkları menzilde kalma şekillerine baktığınızda aslında bunun dinle hiç alakası olmadığını görüyorsunuz.
Evet, Haçlı Seferleri bunun en tipik ve en müdeller ispat edici misalidir. Haçlı seferleri adı üstünde Haçlı seferleri, yani Haç'ın Hilal üzerine hakimiyetini, daha doğrusu Hilal'in Haç'a olan düşmanlığını bertaraf etme maksadına matuf çok ulvi bir hareket olarak gözüküyor, yani lanse ediliyor, başlatılıyor. İşin içinde kilise var, ruhban var. Ama 11. asır hadiselerin cereyanına baktığınız zaman sizin gibi hiç de bu anlatıldığı gibi olmadığını görüyoruz.
Bu çağrıya kimler cevap vermiş?
Evet.
Şimdi ulvi çağrıya derseniz evet, ki işte çok mutasip yaşayan, Hristiyanlığı tırnak içinde artık hayat biçimi haline çevirmiş insanlar katılmıştır.
Evet, yani bunu idealize eden insanlar. Evet, papalık diyor ki mukaddes yerleri, Hazreti İsa'nın dolaştığı yerleri kafirlerin ya da kafirden kasıt Müslümanların elinden kurtarmamız lazım diyor. Bu kendi dinince mutasip bir çağrıdır. Evet, dini bir çağrıdır ama mutasip bir çağrıdır. Çünkü yani İsa'nın dolaştığı yerler, yani herkesin dolaştığı yerler size nasıl bir hak getiriyor? İsa Aleyhisselam'ın siz ona inanmakla, onun sözlerine uymakla mükellefsiniz. Onun gezdiği yerleri elinizde tutmak dini bir mesele değildir. İsa sen bile orada kalmamış zaten, göğe yükselmiştir. Ama işte bakın din nasıl bazı şeyleri perdeliyor. Peki buna kim icabet etti bu davete? Evet, Avrupa'da o zaman cahilce yaşayan, karanlık zihniyetli, kendini çok dindar zanneden, mutasip insanlar icabet etti. Ama bu davete icabet edenlerin büyük ekseriyeti ganimet var, ganimet. İçinde bulunduğumuz fakirlikten, yoksulluktan kurtulma fırsatı çıktı diyen kişiler. İki, macera perestler. Oo, deniz aşırı memleketleri gideceğiz, savaşacağız, insanları öldüreceğiz. Neler neler var. Üçüncüsü, gideceğim, kahraman olacağım, dönüşte bunu politik bir vasıta yapacağım diyen soylular, küçük soylular var. Hadise icabet edenler bunlar. Yani Haç burada tamamen...
At verecekler, zırh verecekler, evet, karınları doyacak, macera yaşayacaklar.
İnsan öldürecekler.
Gelirken de ganimet getirecekler.
Ganimet getirecek. O hem de burada da kahraman olarak tebcil edecekler. İçtimai ve sosyal seviyeleri, hatta siyasi seviyeleri yükselecek. Belki bir de devletin başına geçecekler. Kim icabet etmez buna? Haçlı seferleri tamamen bu mecrada başladı ve hep böyle devam etti. Hiçbir zaman onların kastettikleri ulvi maksadı hasıl olmadı. Muvaffak oldu. Evet, 100 sene Haçlılar Akdeniz'i, Levant'ı ellerine geçirdiler. Kudüs'ü bile ellerine geçirdiler. İçindeki insanları tamamen öldürdüler. İncil'in koyduğu kaidenin tamamen aksine. Biliyorsunuz İncil'de sağ yanağınıza vururlarsa sol yanağınızı uzatın, ceketinizi alırlarsa gömleğinizi de verin buyuruluyor. Hazreti İsa böyle buyuruyor. Hazreti İsa'nın dolaştığı yerleri kurtarmak için oraya gidenler
kan gölüne
teslim çevirdi. Olan Kudüs'teki binlerce insanı, kadın erkek çoluk çocuk demeden öldürdüler. Sonra Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü aldığı zaman onların hiçbirine dokunmadı. Bu da enteresan bir şeydir. Bakın Hristiyanlık adına yapılanlar ve Müslümanların davranışı. Şimdi Haçlı Seferleri Avrupa için bir dönüm noktası oldu. Bunu daha önce anlatmıştık. Avrupa medeniyetinin kuruluşunda çok büyük bir motor rol oynadı. Şarkın zenginliklerini, medeniyetini, kültürünü yerinde öğrendiler ve memleketlerine taşıdılar. Bunun arkası biliyorsunuz Rönesans, Reform ve Aydınlanmadır. Ama Haçlı Seferleri Müslümanlarla Hristiyanlar arasında da belli bir husumetin başlangıcı oldu.
İlk temas diyebilir miyiz?
Aslında,
küçük küçük var belki ama böyle büyük çaplı.
Endülüs'te şurada burada ufak tefek temaslar olmuş ama topyekün bütün bir Hristiyan Avrupa halkının topyekün bütün bir Müslüman halkı hasım edilmesi, onu dünyadan ve tarihten silmek için harekete geçmesi bir ilktir. Bu dünya tarihinde bir inhiraf, bir kırılma noktası başlatmıştır. Ve tesirlerini azalarak, artarak, şekil değiştirerek devam ettirmiştir. Yani tam 1000 yıldır bu mesele devam ediyor. Hatta zaman zaman bazı mutaassıp politikacılar veya yazarlar tarafından yine bu Haçlı Seferleri tabiri kullanılır. Hatta Haçlı Seferleri bir şey olmuştur, tabir olmuştur Avrupalılarda. Mukaddes bir dava için mücadele etmeye de Haçlı Seferleri denir. Hatta onlar bunu bazen yerli yersiz kullandıkları zaman Müslümanlar haklı olarak endişelenir ve reaksiyon gösterirler. Halbuki onların kastettikleri mesela önceki Başkan Bush demişti bir Haçlı Seferi yapıyoruz. Tabii Irak'a saldırınca Haçlı Seferleri olarak ister istemez 1000 yıl
bütün
önceki akla geliyor.
Halbuki
orada kastettiği onun o değildi. Bu bizim bir idealimiz. Irak'ı güya kurtarırız. Malum Amerika demokrasi fedaisidir. Hmm. Her gittiği yere demokrasi, insan hakları götürür. Bunu da bu şekilde idealize eder. Sonu malum zaten izah etmeye gerek yok gittiği yerlerin ne halde olduğunu. Maksadı da ne kadar samimidir, ne kadar değildir. O da ayrı bir meseledir. Şimdi bu tabir kullanılır bir tabir oldu. Ve şartla garp, yani Müslümanlarla Hristiyanlar arasında bir düşmanlık başladı. O zamana kadar bir yok sayma vardı. Yani Avrupalılar Müslümanları tanıyorlardı, biliyorlardı. Müslümanlık diye bir din var. Öyle veya böyle Endülüs'ten, Sicilya'dan. Fakat daimi bir düşmanlık, yani bir cemiyet politikası yoktu.
Ya da bir yayılma politikası
yoktu.
Olabileceğini
düşünmüyorlardı. Onlar orada oturuyorlar. İşte Endülüs'teler, Sicilya'dalar. Sicilya'dan zaten o yıllarda ayrıldılar. Yani münasebetleri var, ticaret yapıyorlar, iyi ilişkileri var. Canım onlar da bizim gibi insanlar ya, öyle şey değiller. Yani böyle bir düşünce Avrupa'da vardı. Yani kafir görüyorlar, yazık, acıyorlar, cehennemlik görüyorlar. Ama sistemli bir İslamofobi denilen İslam düşmanlığı o devirde yok. Bu Haçlı Seferlerinden sonra başlamıştır. Hele Haçlı Seferlerinin 100 yıl parlak bir şekilde devam edip ondan sonra patır patır patır patır oradaki toprakların hepsini en son Akya'yı kaybedip Levant'ı terk edince, düşünün bu Urfa, Antakya, Adana, Halep için değil de Halep'e yakın olan mıntıkalar, Lübnan'ın tamamı, Filistin'in tamamı bunların elindeydi, Haçlıların elindeydi. Orada kaleler yaptılar, kontluklar kurdular, dükalıklar kurdular, prenslikler kurdular, krallıklar kurdular, Kudüs Krallığı var mesela. Bunu kaybettiler. En fazla 100 yıl tutabildiler. Ve ondan sonra Garb'ın şarka bakışı, daha doğrusu Hristiyanların Müslümanlara bakışı değişti. Devamlı bir İslam aleyhtarlığı, devamlı İslami değerlerin aşağılanması, Hazreti Peygamber başta olmak üzere, işte bunu en çok Dante'nin İlahi Komedyası'nda görüyoruz. Hazreti Muhammed dünyanın en kötü insanı olarak İlahi Komedyada yer alıyor. Cehennemin en dibinde birisi olarak yeri. Halbuki Selahaddin Eyyubi'ye bile daha iyi davranmış. Selahaddin Eyyubi Filistin'i fethedince Kudüs'ü orada Hristiyanları öldürmediği için bu şövalyece davranıştan dolayı Selahaddin Eyyubi daha yukarıdadır. Yani Hazreti Muhammed'den daha iyi durumdadır.
Peygamberimizi en alta koymasının sebebi?
Yani Hristiyanlığa karşı tavır almış bir kafir, bir büyücü olarak lanse ediyor Hazreti Muhammed'i.
Yani aslında işin başlangıcı olarak görüyor.
Görüyor. Dante gibi bir adam. Yani Dante entelektüel bir adamdır. Entelektüel aydınlanmış demek. Yani zihninin aydınlanmış olmadığını buradan anlamak lazım. Yani içinde bulunduğu sosyal şartlar sebebiyle yakınlık duymayabilir, sevmeyebilir, hatta tenkit de edebilir. Ama milyonlarca insanın bağlandığı, sevdiği, uğrunda canını verdiği ve bu insanlara sadece iyilikleri emretmiş olan bir peygamberi sen tutup da cehennemin 8. tabakasında, 7. tabakasında lanse edersen, o zaman Dante gibi bir adamın bile entelektüelliği sorgulanır. Basit halka ne diyeceksiniz? Sıradan insanlara ne diyeceksiniz?
Onun algılaması hiç beklenmez.
Evet. Ve yıllarca bu telakki Avrupa'da hakim oldu. Hristiyanlar en başta peygamberler olmak üzere çok kötü insanlardır. Hatta bunlar insan yerler. Kafirleri, yani gayrimüslimleri gördükleri zaman onları öldürürler, mallarına el koyarlar, hamile kadınların karınlarını yararlar, çocuklarını çıkarlar, top oynarlar. Bu devirde yazılmış olan, Orta Çağ'da yazılmış olan şarka dair kitapların tamamına yakınında bunlar vardır. Hikayelerde bunlar vardır.
Bunlar tamamen aslında
bunların hiçbirisi
hayal gücünün ürünü.
Haçlı seferleri için bile şarka gitmemiş insanlardır. Yani Haçlı seferlerine gidenler tamam, oraları iyi kötü gördüler. Ama Haçlı seferleri için bile oraya gitmeyenler bunları nasıl yazabiliyor? Haç seferleri sırasında Akke kuşatmasında veba hastalığı çıktı. Selahattin Eyyubi doktorlar gönderdi oradakilere. Tedavi etti halkı. Bunu Avrupa tarihleri yazıyorlar. Şimdi böyleyken siz nasıl Müslümanları böyle lanse ediyorsunuz? Böyle insan olur mu? Vardır tabii. Psikopat insan her yerde, her zaman vardır. Avrupalılar da yok mudur? Kendilerine yaptıkları tarih boyunca.
Tabii yani onlar Haçlı Seferi'ne çıkmadan önce içlerindeki öfkeyi kendi içlerinde nasıl yansıttılar?
Ve sonra da. Ve bugüne kadar.
Biz soykırım konuştuk, insanın insana yaptığını konuştuk. Avrupa'da erkeğin kadına yaptığını,
evet,
çocuğa yaptığını.
Yaptıklarını ve kendi adamlarına, kendi milletlerine, kendi ırktaşlarına, kendi dindaşlarına yaptıklarını ve yakın zamana kadar. Bakın, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı zaten dünyanın en büyük soykırımı, en büyük felaketidir. Yani aynı din, aynı kültürde, hadi ırkları farklıdır ama bir Almanla bir İngiliz aynı kültüre mensuptur. Hristiyan Avrupa kültürüne mensuptur, Protestan kültürüne. Bunlar nasıl yaptılar? Bunu enteresan bir şey. İnsan demek ki canavarlaştığı zaman hiçbir hayvanı aratmıyor. İslamofobi, yani İslam düşmanlığı böyle doğdu diyebiliriz. Ve hiçbir zaman hızını kaybetmeden Orta Çağ sonuna kadar geldi.
Aslında bu Orta Çağ'ın sonuna kadar gelmesi bizim açımızdan, Doğu açısından baktığınızda güçlenmenin, yeni, evet, devletler kurmanın, yönünü batıya doğru çevirmenin zamanı.
Evet.
Ondan sonra zannediyorum bu korku arttı.
Arttı. Şimdi İslamofobi tabirine bugün çok tenkitler var. Yani bu tabirin yanlış olduğunu söylüyor. Evet, bu bir uydurma bir tabirdir. 1920'lerden sonra kullanılmış. 1970'lerde daha yaygınlaşmış. Son zamanlarda buna karşı tenkitler var. Yani xenofobi, kadın korkusu, kinofobi, köpek korkusu gibi, klastrofobi gibi bir korku mudur bu? Korku mudur? Yanlış tabii yani. Ama hadisenin halk arasındaki, sıradan halk arasındaki boyutlarını gördüğümüz zaman İslam korkusunun bir köpek korkusundan farklı olmadığını görüyoruz. Şimdi köpekten bir insan niye korkar? Elinde olmadan korkar. Yani bunlar da farkında değiller. Yani korktukları şeyin ne olduğu hakkında bir bilgileri yok.
Korkularının yersiz olduğunu,
anlamaları mümkün, evet, değil. Bunu artık bir psikolojik bir bozukluk olarak yapıyorlar İslam düşmanlığını. Onun için İslamofobi bu cihetle uyuyor. Ama çok da yerinde bir tabir değil. Mesela niçin antisemitizmde? Anti-İslamizm değil. Hmm. Yani orada mesela antisemitizm. Yani Yahudi ve aslında Sami olanlar, Arap düşmanları, hmm, hepsinin aleyhinde olmak demektir. Hmm. Anti deyince bir şeyin başında aleyhtarlık
burada
anlaşılır.
Da sanki öyle bir kelime
aslında böyle bir gerekir. Ama İslamofobi uydurulmuş ve günümüze kadar da bu kabul görmüş. Aslında kelimede de böyle bir problem var. Fakat dediğim gibi insanların Müslümanlar ve İslamiyet hakkındaki reaksiyonlarını gördüğünüz zaman hakikaten bir insanın köpekten korkması veya karanlıktan korkması veya kapalı yerde kalmaktan korkması gibi bir takım tavırlar sergilediğini gördüğünüz zaman Allah Allah diyorsunuz, yani hadise nerelere varmış.
Geldiğimiz noktada Avrupa'da başörtülü birini gördükleri zaman bile, evet, korkuyorlar.
Rengi koyu birini gördü mü? Bu Arap'tır. Müslümandır, bundan korkuyor.
Şöyle bir şey olmuş, Londra'da zannediyorum, bir lunapark, yani lunaparkta, evet, çocuk babasıyla beraber lunaparka binmiş, evet, muhtemelen Arap, Müslüman birisi. Allahu Ekber diye bağırmış, çok yukarı çıkınca, evet, heyecanlanmış.
Evet, evet. Arapların mutat reaksiyonu, biz refleksi çok ya bilmeyiz ama evet.
Polis de olmuş lunaparkın içine. Evet. bombalı eylem yapılacak
evet,
diye.
Evet işte artık.
Korku nereye varmış?
Bu Amerika ve İsrail'de bu korku şeye varmıştır artık. Paranoya derecesine varmıştır. Yani hayatlarını bir işkenceye çevirecek seviyeye varmıştır. Avrupa'da tabii bunda Müslüman adına hareket edenlerin yaptığı yanlışların da elbette ki rolü çok büyüktür. Hı hı. Yani bunların aptallıkları yanında bu tarafın aptallığını da yani
hesaba katmak
icap ediyor ama trajikomik hadiselerdir. İki tarafın da yaptığı trajikomik hadiselerdir. Şimdi Orta Çağ sonuna geldiğimiz zaman biz İslamofobinin şekil değiştirdiğini, hatta isim değiştirdiğini görüyoruz. Bu tarih, Orta Çağ'ın sonu ne ifade ediyor? Şimdi Müslümanların İslam dünyası Haçlı seferlerinden sonra çok büyük bir darbe aldı. Kim ne derse desin. Tam iki asır sonra, veya bir asır sonra Moğol istilasıyla ikinci büyük darbeyi aldı. Ve İslam dünyası toparlanamaz bir hale geldi. Maddi ve manevi olarak. Maddi olarak gelir kaynakları, ekilebilir araziler, nüfus, siyasi otorite darmadağın oldu. Manevi olarak ilim, kültür, ahlak yozlaşmaya başladı. Aslında Hristiyanlar için bulunmaz bir fırsattı. 13. asırda eğer güçleri olsaydı Müslümanlığı tarih sahnesinden silebilirlerdi. Fakat enteresandır. Onların bunu yapamamaları, karşı tarafında hala güçlü olması, derler ki yaşlı bir arslan bile karşı tarafta aynı korkuyu hasıl eder. 13. asır Müslüman dünyasının manzarası budur. Fakat enteresan bir hadise oldu. Dünya tarihinin enteresan hadiselerinden bir tanesi. Osmanlılar diye bir devlet ortaya çıktı. Hiç umulmayacak, hiç beklenmeyecek bir yerde, zamanda ve tekrar İslam dünyasını eski ihtişamlı günlerine kavuşturdu.
Üstelik de özünü kullanarak.
Özünü kullanarak.
Bu çok önemli bir şey. Var olan o işte ahlaken bozulmuş, belki yıpranmış halini değil de özünü kullanarak olması belki onu.
Burası mühim. Yani aslında İslamiyet'in ilk zamanlardaki o safiyetiyle zaten güçlenmesinin sebebi, 6 asır ayakta durmasının sebebi budur. Şu anda Türkiye'nin de her türlü probleme rağmen ayakta durmasının sebebi aslında o atılan temellerdir. Bir de bunun bir benzerini Hindistan'da görüyoruz biz. Gazneli ve Babürlerin kurduğu devlet ama hiçbir o da Osmanlı'nın yanına yaklaşamaz. Çok parlak bir devlet olmasına rağmen, çok hizmeti olmasına rağmen İslamiyet'e, İslam kültürüne, Türk kültürüne elbette ki Osmanlı'nın yanına yaklaşamaz. Şimdi Osmanlı'nın küçücük bir beylikken tamamen stratejik ehemmiyetiyle ama tamamen bu değil. Avrupalıların gaza ruhu dediği, ilahi kelimetullah dediği, o Müslümanlığa saf bağlanan idealizmleriyle, şimdi misyonlarıyla ve vizyonlarıyla Avrupa'ya geçmeleri, Rumeli'ye geçmeleri, patır patır patır Avrupa'da ilerlemeleri, Slav dünyasında, dikkatinize, Katolik dünyasında değil, Slav dünyasında, ki Slavlar Ortodokstur ve Ortodokslar Avrupalılar için çok fazla bir şey ifade etmez. Yani Müslümanlardan çok fazla.
Önemsemediler bu hareketi.
Bir de bunu gene antır parantez söylemek istiyorum. Buradaki devletleri yıkarak değil, buradaki otorite boşluğunu otoriteye dönüştürerek, yani Avrupa'ya çıktığı zaman Osmanlılar buralarda darmadağındı. Bir otorite yok. Küçük küçük beylikler var. Araziler bomboş çeşitli sebeplerle. Buralara isken yaptı. Yani buradaki insanları öldürmedi, kovmadı, deporte etmedi. Burada bir devletleri vardı da yıktı. Öyle bir şey yok. Ben hakim olacağım artık demedi. Burası mühimdir. Türk Cihan Hakimiyeti mefkulesi bunu icap ettiriyor.
İnsanların ait olmak isteyeceği bir yaşam biçimi sundu.
Sundu. Dediler ki Türkler de bizim dinimizden değil. Sevmiyoruz onları ama bak bize adalet getirdiler. Biz rahatça çiftimizi, çubuğumuzu, dükkanımıza giriyoruz.
Koruyor da bizi.
Bizden öncekilerin aldığı vergiden daha fazla vergi almıyor. Bizi koruyor. Mahkemesi var, nizamı var. Dinleri onların olsun dediler. Balkanlar böyle dedi. Bu kesin bir bilgidir. Belgrad'a kadar Türkler gelince Belgrad kuşatması 1456, İstanbul'un fethi 1453, arkasından Belgrad'ın kuşatılması Avrupalıların paçalarını tutuşturdu. İstanbul onlar için sembolik bir emniyete sahipti. Zaten etrafı Türklerle çevrilmişti. Yani o biliniyordu herkes tarafından. Eski gücü kalmamıştı. Dişleri sökülmüş bir arslan gibiydi. Ama sembolik değeri vardı. Doğu Roma. Son Roma İmparatorluğu. Oranın Türkler tarafından fethi Avrupa'da muazzam bir infial doğurdu.
Ki fethedilmemesi için de aslında bir güç, belki Haçlı Seferi demeyelim ama bir güç oluşturulmuştu.
Tabii. Çok uğraştılar. Yani aynı dinde olmadıkları halde Katolik olmalarını, Katolik olurlarsa kendisini destekleyeceğini teklif ettiler. İmparator belki görünüşte buna yanaştı. İleri gelenler buna yanaştı. Katolik olanı da kurtulalım Türklerin elinden dediler. Bunu diyenler oldu. Ama Ortodoks'a direndiler. Onlar kültürlerini muhafaza etmenin siyasi hakimiyetten daha emniyetli olduğunu düşünüyorlardı. Yani siyasi hakimiyeti muhafaza etmek için Katolik olmamız lazım. Ama
Katolik olursak da biz olmayız. Olsak,
biz olmuyoruz. Ortodoks kalırsak siyasi hakimiyet gidiyor. Ortodoks kalalım, siyasi hakimiyet gitsin dediler. Bir kısım da böyle düşündü. Onların partisi kazandı. Türkler orayı fethetti. Ve bunu daha önce de söylemiştik. İstanbul'u savunanlar Rumlar değildi. Avrupalılardı. Katolikler, Venedikliler, Cenevizler. Onlar oradan Fransızlar, birlikler gönderdiler. Ama bekledikleri olmadı. Korktukları oldu. İstanbul düştü. Bu Avrupa'da muazzam bir korku meydana getirdi. Yani Avrupalılar eyvah İstanbul'da gitti. Bunun Türklerin nerede duracağı belli değil dediler. Ve korktukları oldu. 3 sene sonra Belgrad kuşatılınca Avrupalılar telaşa düştüler. Ve Papa 3. Kaliktus Türk çanı denen bir adet çıkardı. Bundan sonra bütün kiliselerde günde 3 kere Türk çanı diye bir çan çalınacak.
Ne demek?
İnsanları Türk korkusuna dikkat çekecek.
Yani unutmayalım Türk tehdidini.
Unutmayalım. Tabi bunun esas sebebi şudur. Asker toplama. Türklere karşı asker toplamayı kolaylaştırıyorsunuz. Bir de tabi biraz evvel söylediğim gibi devamlı kitaplar yazılıyor matbaanın bulunmasıyla Avrupa'da. Türkler şöyle vahşidir, şöyle vahşidir. Gelirlerse sizi öldürürler, karınlarınızı keserler. Bunu bilin. Halbuki bunların hiçbirisi Türkiye'ye gitmiş insanlar değildi. Bunlar propaganda kitaplarıdır. Bugün Türk tarihçilerinden bazıları bunları ciddi zannedip okuyor. Aa, eskiden böyleymiş falan diyor. Ben de ona ayrıca gülüyorum. O da ayrı bir trajikomik hadisedir. Esas sebep Papa'nın Avrupa'yı Türk tehlikesine çekip müttefik toplamaktı.
Zaten böyle bir örnek olsa.
Evet.
Tarih yazar
evet,
yani.
Yazardı. Bizim... diyeceksiniz ki Türk çanının farkı ne? Kiliselerde çanların her hadise için çalışı farklıdır. Akşam duası için farklıdır, öğlen duası için ve sabah duası için farklıdır, cenaze için farklıdır, evlilik için farklıdır. Çalınış gibi. Hatta ben
Mor
Weimar'da.
Gibi mi?
Evet evet. Mor alfabesi gibi. Ben Weimar'da bir kilisede, çok eski bir kilisede görmüştüm. Çanlar diyor işte düğün çanı, ölüm çanı şu kadar mesela iki uzun bir kısa böyle. Hı-hı. Aynı Mor alfabesi gibi. Bilenler biliyor tabii bunu. Öyle çalınıyor. Onun için bu Türk çanı adeti çok enteresandır. Viyana'da St. Stefan Kilisesi var. Orada Blumenbel var. Çan, büyük çan. Türklerden Viyana kuşatmasında alınan topları eritiyorlar. O çanı yapıyorlar. Bir de böyle sembolik değeri var. O da İmparator Rudolf'un emriyle Viyana'da Türk çanı tatbikatı başlatıldı. Bir müddet sonra onlardan daha sonra. Papa'dan daha sonra oldu bu. Ve bütün Avrupa'da bu uzun zaman...
Nasıldı acaba şeyi?
İki, hatırlamıyorum. Hmm. O zaman iki asır devam etti bu Türk çanı tatbikatı. Şimdi bu neyi gösteriyor? İslam korkusunun yerini artık Türk korkusu aldı. Çünkü Avrupalılar için İslam eşittir Türk.
Evet.
Türk demek
bir arada gibi.
Onlar diğerlerini artık bilmiyorlar, görmüyorlar, tanımıyorlar, unuttular.
Kiminle temas ediyorsa, kiminle
evet,
yakın.
Evet, aynen öyle. Eskiden Araplarla temasları vardı. Bizim kültürümüz Arap kültürü diyorlardı. Sonra bundan rahatsız oldular. Biliyorsunuz daha önce bunu anlatmıştık. Arap kültürünü, Avrupa kültürünü gelişiminden çıkarttılar. O ismi oradan hı-hı sildiler. Yunan, Roma, Avrupa oldu.
Atladılar. Yani.
Şimdi karşılığında Türkler var. Türk eşittir Müslüman. Çünkü Türklerin hepsi Müslüman. Ve Türklerin davası da kim ne derse desin, Müslümanlık davasıdır. İslamiyet'i yayma davasıdır. Toprak kazanalım, ganimet alalım, esir alalım değil. Avrupalılar bundan dolayı İslam korkusunu Türk korkusuyla değiştirdiler. Bu korkunun adı artık Türk korkusu oldu. İslam korkusu demektir aslında. Kastedilen budur. Hı hı. Ne zaman başladı bu? 1453 İstanbul'un fethiyle. Ne zaman bütün Avrupa'ya mal oldu? 1456'da. Ne zaman bütün Avrupa'yı iyice titretti? Birinci Viyana kuşatmasında. Çünkü Viyana artık Katolik Avrupa'nın sınırıydı. Hı hı. Türkler Viyana önlerine gelince ve Macaristan düşünce ki Katoliktir Macaristan, Avrupalıların endişesi bir kat arttı. Türkler Ortodoks dünyasıyla yetinmeyecekler. Hmm. Gözleri Katolik dünyasında dediler. Ve bu İslam eşittir Türk korkusunu muazzam arttırdı.
Kısa bir ara verelim sonra tekrar buluşalım. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile bu defa artık İslam korkusunun yerini Türk korkusuna bıraktığını konuşuyoruz.
Evet, şimdi Türklerin zaten öteden beri hedefi Batı olmuştur. Bu coğrafi zaruretlerden kaynaklanıyordu. Zamanla sosyal zaruretler icap oldu. Çünkü Orta Asya'dan çıktığınız zaman Batı'ya gitmeniz icap ediyor. Doğu'ya gidemezsiniz. Anadolu'ya geldiğiniz zaman da tekrar Doğu'ya dönmenizin şeyi yok. Çünkü sizin davanız İslamiyet'i yayma davası ise Doğu zaten Müslüman. O zaman Batı'ya gitmeniz lazım gayet tabii olarak.
Bir de bildiğiniz bir yer.
Bildiğiniz yerler. Evet,
yani
niye?
Öteki tarafta aslında evet. O bir ruhsa eğer evet. Yeni birine anlatmaksa.
Yeni yerlere gitmek, yeni yerleri duyurmak tabii ki. Çünkü zaten Osmanlı yapan bu vizyonudur. Bu Batı'ya dönük olması tabii ki endişe doğurdu. Ve Kanuni Sultan Süleyman'dan itibaren yaklaşık 150 sene Avrupa'da Türk düşmanlığının artık Türk korkusunun üzerine Türk düşmanlığının tavan yaptığı bir devredir. Ve devamlı savaşlar ve bu savaşlar Türklerin açtığı savaşlarda değildir. Biz tabii mekteplerde hep Türk kahramanlığı, ecdadımız eline kılıcı aldı, hadi gidelim şuraları fethedelim diye anlatıyoruz ama gerçek öyle değil. Ben daha önce de anlattım. İsmail Hamid Danışmend'in kronolojisini okuyunca ben gün gün o bütün Osmanlı tarihini anlatıyor. Her savaşın arkasında mutlaka bir sebep var. Yani durup dururken hadi gidelim şuraları fethedelim demiyor insanlar. Çünkü savaş kötü bir şey. Savaş insan ölmek demek. Savaş para gitmek demek.
Hele insanın az olduğu bir zamanda. Az olduğu bir zamanda. Nüfusu az aslında.
Tabii, hükümetin sallanma tehlikesi. Yani hiçbir hükümet veya monark, hükümdar savaş istemez aslında. Yani şimdi de bu yönü var. Ama bazen savaş mecbur oluyor. Bu gerekçeler yerindeydi, değildi, önlenebilirdi, önlenemezdi. Bu ayrı bir mesele. Ama şunu ben gördüm ki Osmanlı'nın yaptığı bütün savaşların bir sebebi var.
Bu bir yayılmacı politika mı? Yani şöyle söyleyelim. Hiçbir sebep olmasa da Osmanlı İmparatorluğu gaza ruhuyla gittiği yere, diyelim ki Viyana'yı fethetti.
Evet.
Üstünden biraz zaman geçti. Sonra biraz daha içeride, hedefleri var mıydı?
Böyle hedefi var ama hedef şu değil. Yani Müslümanlığa ve Müslümanlara problem çıkaran kişiler yoksa orayı fethetmek derdi yok. Ya orada bizim olsun derdi yok. Problem çıkıyor. Viyana niçin fethedildi, kuşatıldı? Çünkü Viyana Türk-İslam düşmanlığının merkeziydi. İki yer, Roma ve Viyana o zaman. Onlar kendilerince haklı olabilirler. Ama bunlar İslamiyet'in yayılmasına, duyulmasına, öğrenilmesine mani oluyorlardı. Sadece bu mu? Hayır. Türklüğün, Osmanlılığın ve dolayısıyla Müslümanlığın varlığına tehdit teşkil ediyordu. Siz bunları hakim olmazsanız o zaman varlığınız tehlikeye düşüyor. Yani bir ölüm kalım mücadelesine dönüşmüş.
Aslında daha geride bir yeri savunabilmek, koruyabilmek için daha uçta ileride bir yeri güvenlik altına almanız gerekiyor.
Bana çocukken Viyana'ya gitmek marifet değil dedi mektepte hoca. Orada durmak marifet. Dedim efendim Viyana'ya kadar gittikleri için İstanbul bugün bizde. Yani biraz ileri giderseniz arkanız emniyette oluyor. Eğer siz Viyana'ya gitmeseydiniz bugün İstanbul'da değil Konya ovalarında geziyor olurdunuz. Hatta belki İran'da geziyor olurdunuz. Yani öyle bunun bir de böyle bir şeysi var. Bütün dünyada da bu böyledir.
Stratejik olarak
bu böyledir. Ama dediğim gibi yani tartışılır o ayrı bir mesele. Savaşların meşruluğu. Ama hepsinin bir sebebi yani gerekçesi vardır.
Peki ben başka bir şey soracağım. Şimdi sebep sonuç ilişkileri içinde görüyoruz ya her şeyi. Peki o zaman hani biz İslam'a karşı bir korku var derken bizim de onlara karşı bir korkumuz var mı? Yani karşılıklı Hristiyanlara karşı.
Var ama onlardaki korku kadar değil. Çünkü İslam dünyasındaki öteki tasavvuru, algısı Hristiyan dünyasındaki öteki tasavvurundan farklı. İslam dini kendinden olmayanlarla beraber yaşama kültürünü getiriyor. Yani Müslüman olmayanlarla Müslümanlar beraber yaşayabiliyor. Bunun hükümlerini Kur'an ve sünnet getirmiş. Ve İslam tarihi bunu göstermiş. Müslümanlarla Müslüman olmayanlar bir arada, yani ayrı yerlerde bir arada yaşamışlar. Avrupa'nın bugün İslamofobiye kapılmasının sebebi nedir? Hiçbir zaman başkasıyla beraber yaşama kültürü onlarda olmamış. Bırakın Müslümanları. İngiltere'de Katoliklerle beraber yaşama kültürü olmamış. Fransa'da Protestanlarla yaşama kültürü olmamış. Yahudilerle yaşama kültürü olmamış. Yani kendi kültüründe yani ki Yahudiler...
Bu soykırımların altında biraz da bu yatıyor var. Galiba.
Şimdi efendim siz Yahudi deyince Almanya için söylüyorum. Bambaşka insanlar düşünmeyin. İsimleri Alman. Dilleri Alman. Kültürleri Alman. Almandan ayırmanız mümkün değil. Bu insanla bile beraber yaşayamamışlar. Yani sizin kültürünüze aykırı hiçbir şey yok. Belki cumartesi günü herkesten uzak evinde çalışmayıp bir yemek veriyor. O bile değil. Çok Alman Yahudileri tamamen Alman gibiydi. Ayırt edemiyorsunuz. Yani o kadar. Neden? Çünkü kültürlerinde, Hristiyan kültüründe maalesef bu ötekiyle beraber yaşama kültürü yok.
Bugün en iyileri... Halbuki onun da köklerini aldığı yer çok...
Var halbuki Hristiyanlıkta, gerçek Hristiyanlıkta var. Ama Avrupa'nın geldiği, Avrupa'nın kültürü Hristiyan kültürü de ama biraz da Cermen, Got kültürü, barbar kültürü var. Yani benden olmayanın hayat hakkı yoktur. Bu kültür var maalesef. Bu kültürü bugün bile bakın Avrupa'nın en medeni memleketlerinde bile ötekiden rahatsız oluyor. İngiltere'si, Hollanda'sı, İsveç'i tipi olarak benzemezse rahatsız oluyor. Siyahsa, sarıysa, bayağı başörtülüyse veya anlarsa ki bu beyaz ama kendinden değil, kendi mezhebinden değil. Bakın dininden demiyorum. Kendi mezhebinden değil, ondan bile ürküyor. Katolikse, Ortodoksa ürküyor, ürküyor. Rus'sa ürküyor mesela. Enteresan bir şey bu. Bu düşmanlığın sebebi bu. Şark'ta biz bunu görmüyoruz.
Bu eskiden mi böyleydi, şimdi de böyle?
Eskiden beri böyleydi.
Şu anda da böyle.
Zaten bugün böyle olmasının sebebi mazide böyle bir kültürleri olmamasından. Yok öyle bir kültürleri. Yaşamamışlar beraber. Ötekiyi öldürmüşler. Sürmüşler. En merhametlisi asimile etmiş.
Ha, işte onu söyleyecektim. Bir de ona alışmışlar galiba. Yani kendi ülkesinde de olsa ya da bir ülkeye bile gitmiş olsa ötekini kendi hizmeti için çalışan kişi olarak, yani evet, aslında kendi sınıfında değil daha aşağıda biri olarak görmüş ve bunun değişmesini de istememiş.
Evet. Bizim fakültede Ankara'da Hirsch diye bir Alman hoca vardı. Alman Yahudisiydi, Hessenli, ama Alman gibiydi. Kendini Alman olarak, ben Almanım derdi. Atalarımın dini Yahudi. Hocası buna demiş ki şeyde, asistan, çok başarılı birisi. Sizin demiş doçent olmanız mümkün değil mi siz hiç demiş. Vaftiz olursanız belki. Bakın Alman söylüyor bunu. Alman, dünyanın en o zaman medeni, yani en düşünürlerini çıkartmış sanatçı. Ve bunu şeyden söylemiyor, taassubundan. Yani realiteyi söylüyor. Evladım yani başka çaresi, çok iyi başarılısınız ama sizin başka çareniz yok. Yani vaftiz olmaktan başka. Belki vaftiz olursanız olabilir. Avusturya'da da böyleydi. Vaftiz olursa hakimlik falan yapabiliyordu Yahudiler. Yani kendinden kültürünü bile benimsemesini kabul etmiyor. Yani o insanın içinde olması gereken dini bile değiştireceksin diyor. Ve bunu kontrol ediyor, biliyor musunuz? Cumartesi iş yapıyor mu, yapmıyor mu, domuz eti yiyor mu, yemiyor mu? Kontrol ediyor samimiyetini. Bu İspanya'da çok olurdu. Almanya'da o kadar değil ise.
Yani, takiye yapmasın diye.
Evet, Rusya'da yaptılar biliyorsun. Rusya'da Türklere yaptılar. Endülüs'te Araplara ve Yahudilere yaptılar. Almanya'da Yahudilere yaptılar. Bu çok görüldü bu. Böyle olursa biraz. O da biraz.
İnsanın insana zulmü işte.
Evet. Yani o da biraz. Onda bile diyor ki yani belli bir mertebenin üzerine yükseltmiyor. Evet, bunlar Hristiyan konvert ama Hristiyan
yine de
belli temkin, bir rütbeyi çıkarmayalım. Şimdi bunun semeresi bugün bir İslamofobidir. Şimdi Türk korkusu da bunu biraz beslemiştir tarihte. Yani aman bak biz bu korkumuzda haklıyız. Gördünüz mü Türkleri? Viyana'ya kadar geldiler. Bu da bunu beslemiştir. Fakat ikinci Viyana, birinci Viyana nasıl bu korkuyu alevlediyse, ikinci Viyana da bu korkuyu söndürdü. 1683'te Türklerin Viyana önündeki bozgunu ve ardından bu bozgunun ta İstanbul'a kadar devam etmesi Avrupa'da Türk korkusunu yok etti.
Biz tamam, bunları yenebiliriz mi dediler?
Türkler yenilebilirmiş. Ve Türkler artık bizim için bir tehdit değil. Artık ne yapabiliyorsak yapalım, onları Avrupa'dan, mümkünse Anadolu'dan atalım dediler. Ve bunda muvaffak oldular 200 yıllık bir program neticesinde. Şimdi, ve ondan sonraki yüzlerce yıl, yani 1699'dan itibaren hep bu Türkleri Avrupa'dan atmak şeyiyle geçti. Fakat bu devirde Türk korkusunun yerini Türk merakı, arkasından Türklere alaka, arkasından Türk sempatisi doğdu.
Biraz magazin unsuru.
Magazin unsuru.
Sanki,
Türkler gibi giyinmek, Türkler gibi kahve içmek, Türkler gibi konuşmak, müziğinde Türk temalarını, evlerinde Türk motifleri, halılarda Türk motifleri ve Türkomanya yayıldı Avrupa'da.
Turkuaz,
kahve,
lale.
Bunlar hep Türk menşelidir.
Halı
kilimler, Holbein'in
şilteler.
Hep yani 18. asır Avrupa'da bir Türk asrı. Yani nereye giderseniz enteresan bir şekilde Türk
unsuru. Bu bir rüzgara çevrilebilir miydi? Mesela şimdi biz emperyalist olarak görüyoruz ya, diyoruz ki mesela işte Avrupa'nın sanayisini alalım, teknolojisini alalım ama kültürünü almayalım. Mesela biz bunu, bu kültürü Avrupa'nın içine kadar sokmuşuz. Hep kendi istekleriyle almışlar.
Ama bunlar
biz bunu
sosyal,
bir rüzgara çevirebilir
ama
miydik?
Ama bir sosyal cereyandı. Siyasi cereyan böyle değildi. Yani Avrupa cemiyetine hakim
buradan
olan...
Buradan bir şey yakalanabilir miydi diye
yakalanabilirdi belki ama tabii o zamanın şartları, uzaklıklar, haberleşme noksanlıkları, bir de 18. asırdaki mağlubiyetlerin Türklerde hasıl ettiği kompleks, kırgınlık, Avrupa'ya karşı devamlı mağlup oluyorsunuz ve geriliyorsunuz. Fethettiğiniz toprakları, antipati, yani bu işte tersine döndü. Türk korkusu vardı ya, o şimdi Türklerde Avrupa düşmanlığına döndü. Yani kendince haklı olarak ama biraz mübalağa edilmiş bir Avrupa düşmanlığını. Yani Avrupalılara siz mağlup oldunuz, mağlup olan istediğini yapıyor, böyle bir şey bu. topraklarını kaybettikçe kolay bir şey değil. 100 yıl, 200 yıl elinizde tuttuğunuz toprakları kaybettiğiniz zaman ister istemez onu kaybettiğiniz kişilere karşı düşmanlık duyarsınız.
Bir de şöyle bir şey söylemek lazım. Kaybettiğiniz topraklarda aslında siz o toprağı sadece kazanmak için gitmediğiniz için aileler bırakıyorsunuz, Müslümanlar bırakıyorsunuz, eserler bırakıyorsunuz, mezarlar bırakıyorsunuz. Dolayısıyla sadece toprağı bırakıp gitmiyorsunuz. Evet. Toprağın altında üstünde. Evet. Bir parçanızı bırakarak
çekiliyorsunuz. Problem o zaten. Türkler gittikleri yeri vatan edinmişler. Fetih o demek. İşgal farklı. Sömürme için gitmemişler. Ben burayı sömürüm sonra giderim dememiş. Vatan edinmiş orayı. Bu bir problem. Bir de şartlarda zaten vatana bağlılık çok fazla.
Şimdiki psikologların dediği gibi çok bağlanmayacaksın.
Çok bağlanmayacaksın. Evet, maalesef şartlının en büyük problemi bu. Bu da Türklerde Avrupalılara karşı bir antipati. Günümüzde Avrupa düşmanlığı, Hristiyan düşmanlığı, Yahudi düşmanlığı nasıl Müslümanlar arasında yaygınlaştı? Bunun sebebi de budur. Biz bu cereyanlarla 19. asra kadar geldik. 19. asırda Osmanlı Devleti bu karşılıklı düşmanlığa son vermek istedi ve bir barış yaptı. Dedi ki tamam, olan oldu, geleceğimiz yere kadar geldik. Siz topraklarımızı aldınız, biz de işte Balkanlardaki topraklara muhtariyet veriyoruz. Gelin sulh yapalım. Avrupa bunu kabul etti. Kabul etmesi sebebi Rusya tehlikesiydi. Güçlenen Rusya'nın ne yapacağı belli olmaz. Biz Osmanlılarla barış yapalım dediler. Ve bu barış yani devam etti ama zaman zaman tabii bizim de suçumuz olan bir şekilde bozularak, Birinci Dünya Savaşı'nı kastediyorum, devam etti. Şimdi bu asır zamanında, bu asır boyunca Avrupa'da Türklere karşı düşmanlığın yerini antipati ve alaycılık aldı. Bunun en büyük misalini biz o zamanki şiirlerde, romanlarda, hikayelerde görüyoruz. Shakespeare'den itibaren Avrupa edebiyatında Müslümanların ve bilhassa Türklerin aşağılandığı, onların hırslı, muhteris, dünyaya düşkün, vahşi, gaddar, kaba, açgözlü insanlar olarak lanse edildiğini görüyoruz.
Çok yiyen, gülen, kaba...
Tablolarda böyledir, heykellerde böyledir, gaddar. Shakespeare'den itibaren bu böyledir. Tabii o zamanlar Avrupa'yla bunun mücadelesini yapacak hali yoktu ama 19. asıra geldiğiniz zaman Sultan Abdülhamit bunlarla mücadele etti. Avrupa'da yazılan piyesler var. Mesela Bourdieu'nun böyle bir piyesi var. Fransa'da Mahomet diye Hazreti Muhammed'le alay eden, onu aşağılayan Sultan Abdülhamit hükümet nezdinde defalarca müracaat eden bu piyesin Fransa'da oynatılmasını engelledi. Sonra mesela tekrar komedi Fransa hükümet değişiyor. Tekrar gündeme alıyor. Tekrar Sultan Abdülhamit müdahale ediyor. Tabii o zaman bunu nereden haber oluyor? Osmanlı diplomatlarından. Hı. Osmanlı diplomatları şimdiki gibi kokteyllerde gezen insanlar değil. Bulundukları yerden devamlı rapor gönderen. Şu oluyor, bu bitiyor. Orayla alakalı bilgilendirici etütler yapan. Alman halkı, Almanya.
Amacı zaten
memlekete tanıtmak yani.
Zaten amacı da bu değil mi? Yani
budur. Diplomasi amacı budur. Diplomasi. Esas maksadı budur. Yoksa haber götürmek...
Kendi dış işlerini bilgilendirmek.
Yoksa haber götürmeyi herkes yapar. Hemen haber alıyordu. Bu buna mani oluyordu. Ve Bourdieu bunu gitti. Bu tarz İngiltere'de yapmak istedi. Lord Salisbury Türk dostuydu. Hayır burada dedi böyle şeyler olmaz dedi. Lord Salisbury düştü. Yeni gelen başbakan önemsemedi. Gene Sultan Abdülhamit müdahale etti. Ve mani oldular. En mühimi Voltaire. Müslümanların da çok sevdiği Voltaire. Muhammed ve fanatizm, Mahomet ve fanatizm diye bir piyes yazdı. Bu piyeste Hazreti Peygamber'i çok adi bir şekilde alay ediyordu. Hazreti Zeynep'le evlenmesini böyle çok pespaye bir hikaye yazmıştı Voltaire. Bunu Sultan Abdülhamit, tabi o zaman yayınlanmadı bu. Oynanmadı. Sultan Abdülhamit zamanında oynanacaktı. Buna mani olundu o zaman. Bu kitabın yayılmasına mani olundu.
Bu bir algı yönetimi mi? Yani aslında orada yapmaya çalıştıkları evet. Türkler, Müslümanlar karşısında. İşte aslında şimdi onların meyveleri var evet, karşımızda, tabağımızda.
Karşımızda Voltaire gibi bir adam var. Hürriyetçiliğin, aydınlanmanın sembolü olmuş bir insan. Mesela Osmanlı münevverleri diyor ki, Voltaire gibi bir adam böyle bir şey nasıl yazar? Akıl alacak bir şey değil. Müslüman olmasına gerek yok veya Hazreti Muhammed'e saygı duymasına gerek yok.
Şöyle düşünür insan yani neden?
Neden
başka
yazıyor?
Bir şey?
İşte bazıları diyor ki aslında Voltaire orada Hristiyan taasubunu kötülemek için yazdı. Ama isim veremedi, şeyi kullandı. Çok zorlama bir tevil. Hatta yani. Papa'ya böyle dedi. Bak dedi ben dedi Muhammed'in aleyhine şey yazdım bu kitabı takdis et dedi. Yani ben çünkü Voltaire biliyorsunuz dinsiz bir adamdı. Kilise ona hasımdı. Bu kitabı yazınca güya kiliseyle barıştı falan dediler. Yani çok...
Biraz kendini kurtarmak için.
Voltaire'i kurtarmak için. Sonraki Voltaire'in sonraki görüşleri İslamiyet hakkındaki müsbettir. Ama işte Voltaire gibi adamların Yani onu yazıyor, ondan sonrasını görmez insanlar. Aa, Voltaire bile böyle yazmışsa demek ki bu böyle derler. Avrupa'nın basit insanlarında...
Arama motorunda karşınıza ilk çıkan gibi başka
maalesef
bir şeye bakmıyorsunuz.
Aa, bak fanatizm ve Mahomet. Şimdi bu telakki 19. asırdan günümüze kadar geldi. Son zamanlarda Müslümanların güçlenmesi, haberleşmenin artmasıyla... pek çok Müslümanın Avrupa'ya gidip yerleşmesiyle... Kimdir bunlar? Cezayir Tunuslular Fransa'da. Hı-hı. Hintliler... Hint Müslümanları İngiltere'de, efendim Faslılar İspanya'da, Türkler Almanya'da. Şimdi bunlar ister istemez Müslümanlar bir temas kurdular. Ve bu oraya giden Müslümanlar da onların seviyesinden düşük insanlardı. Göçmen, işçi, ister istemez İslamiyet'i temsil edebilecek kimseler değildi. Bu da Avrupa'nın Müslümanlığa karşı o korkuyla karışık rezervini besledi ve İslamofobya tekrar Avrupa'da bir...
Biraz da alaycı ve küçümser bir
şekilde, yeniden bir paranoya şeklinde hortladı.
Çok teşekkür ederim bugün için. Tekrar görüşmek üzere.